Ayrım 17. 4. Eroin'le ikinci buluşmamız. Bir sonraki haftanın cumartesisine rastlıyor. Birbirimize aşinayız artık. İçimde ne merak ne de korku var. Ondan gelecek zararları nerede durduracağımı biliyorum çünkü. Dünyanın düştüğü duruma asla düşmeyeceğim ben. Buna yürekten inanıyorum. Bu kez buluşma yerimiz Beyoğlu'nun ara sokaklarındaki barlardan biri. Grubun tümü değil, seçilmiş kişiler çağrılmış. Beni de aralarına almaları gururumu okşuyor. Kimse kimsenin konuğu olmadığı için ikramda söz konusu değil. Ne içtiyse parasını ödeyecek herkes. Hoşuma gidiyor bu durum. Yepyeni bir ilki yaşıyorum. Uyuşturucuya para ödeyecek olmak garip bir heyecan veriyor içime. Tüm gözler hepimize yetecek miktarda eroini satın alan Nusret'in üzerinde. Biraz pahalı oldu ama temiz mal diye elindeki paketi paylaştırması için Tarık'a uzatıyor. Küçücük bir çizik yetiyor bana. Diğerleri benimkinin 2 hatta 3 katıyla ancak kafa bulabiliyor. Bu dozda kalmaya kararlıyım. Dünyanın ve emrinin de abartıya kaçmadığını görmek içimi ferahlatıyor. Hem kendimi hem de onları kontrol altında tutabilmenin sevincini yaşıyorum. Orada bulunuşumun dünyayı yapabileceği aşırılıklardan uzak tutacağına inanıyorum. Benim eroine merhaba deyişime sıcak bakmayan tek kişi Tolga. Başladığında başın göğe mi erdi diye iğneliyor beni. Azı çoğu yoktur bu işin. Bir kez çektin mi bu mereti, bağımlı olur çıkarsın. Bedenen değilse bile psikolojik olarak. Katılmıyorum ona ama beni sahiplenen koruyucu tavrı hoşuma gidiyor. Özellikle de bu ilgiden fazlasıyla rahatsız olan Sibel'e karşı. Tolga ile Tarık her ne kadar dost görünseler de grup içinde baş olma yarışında gibiler. Birinin söylediğine ya doğrudan ya da dolaylı olarak diğeri karşı çıkıyor. Kulak asma ona diyor Tarık. Yıllardır hafta sonlarıyla idare ediyorum ben. Eroin bana benzer bir halim var mı? Dünyada bendeki bu beklenmedik gelişmelerden pek hoşnut değil. Ama eli mahkum. Ağzını açıp tek söz edecek hakkı bulamıyor kendinde. Benim eroin kullanışımla ilgili yorumlardan en az etkilenen gene benim galiba. Yüreklendiren ya da yeren tüm sözcükler bir kulağımdan girip diğerinden çıkıyor. Ne yaptığımı biliyorum ben. Etkisi azala azala gitse de bir hafta boyunca beni idare edeceğini bildiğim bulutların üzerindeki o eşsiz uçuşuma başlayabilirim artık. Yaşamımı bir şekilde giren eroinin derslerimi etkilemesine izin veremem. Arada oluşan açığı kapatmak istercesine eskisinden de büyük bir istekle koşuyorum okula. Koşabildiğim zamanlar tabii. Yatakla bütünleştiğim, değil kalkmaya, yerinden doğrulmaya bile güç bulamadığım sabahlar da oluyor. Neyse ki bin nur var. Giremediğim derslerin notlarını ondan alıyorum. Tembelleştin sen diye takılıyor bana. Neler yaşadığımı bir bilse. Aşağı yukarı her gün konuşuyoruz annemlerle. Bendeki gelişmeleri akıllarına bile getirmediklerinden dünyayı soruyorlar hep. İyi diyorum, her şey kontrolüm altında. Yalanla değil, hem dünyayı hem de kendimi aynı merceğin altında gözlemliyorum ya. Ne var ki, dünyanın son yaşadıkları, hafta sonlarının hareketli temposuna inat, son derece tek düze geçen günlerimizin üzerine bomba gibi düşüyor. Emre'nin anne ve babasıyla yeniden yakınlaşmasından hoşnut değil dünya. Onun ailesiyle paylaştığı gecelerde yurtta kalmayı yeğliyor. Bana pek anlatmasa da ayrı geçirdikleri her dakikanın beraberliklerinden bir şeyler alıp götürdüğünü tahmin edebiliyorum. Hafta ortasında okula gitmeye hazırlandığım bir sabah evde yalnızdım. Kapı çalınıyor. Göz deliğinden bakıyorum. Dünya. Ne işi var bu saatte burada? Kapıyı açtığımda yere bıraktığı büyücek 2 bavulla burun buruna geliveriyorum. Yüzünden düşen bir parça dünyanın. Girebilir miyim diyor. Şaşkınlıkla dikildiğim eşikten bir adım geri çekiliyorum. O da ne demek? Geç şöyle. Buraya kadar nasıl taşıdığını kestiremediğim bavullardan birini o, diğerini ben yüklenerek içeri alıyoruz. Bidik bir halde salondaki kanepeye atıyor kendini. Kovuldum diyor. Yurttan attılar beni. Ne oldu ki? Sorma. Ayten Hanım yatağın altındaki bira kutularını bulmuş. Kim ispiyonladıysa. Bu sabah erkenden odasına çağırdı beni. Pılını pırtını topla, defol git diye avazı çıktığı kadar bağırdı. Olacağı buydu. Suçu onda aramaya kalkma. Başka ne yapabilirdi ki? İçtiğin biranın kutusuna hemen çöpe atsan bunlar gelmezdi başına. Birden sen üstüme gelme Eylül. Odadakileri göstermeden çöp bidanına ulaşmanın kolay olduğunu mu sanıyorsun? Onları sezdirmeden biraları yuvarlamayı beceriyorsun ama. Her neyse, kovuldum işte. Tamam, olan olmuş. Ne yapmayı düşünüyorsun şimdi? Bakışlarımın, bavulların üzerinde yoğunlaştığının farkında. Merak etme, seni zor durumda bırakacak değilim. Ama eşyalarımı alıp Emre'nin evine gidemezdim. Her ne kadar aynı evi paylaşıyor olsak da, kaldığım yerin adresi yurttu bugüne dek. Hem Emre'nin hem de benim ailelerimize karşı göstermelik bir adres ve onların ağzına laf vermemek için en kestirme yoldu bu. Sözü nereye getireceğini az çok seziniyorum ama benden isteyeceklerini kendisi dile getirmeli. Senden bir ricam olacak Eylül. Burada kalacak değilim ama eşyalarımı evin bir köşesine koyarsan kaldığım yer olarak buraya gösterebilirim. Doğru, burada kalamaz. Böyle bir şeye asla razı olmaz Ece. Daha önce ortak arkadaşlarımızdan bazılarını ağırladık evimizde. Karşı tarafa geçmeye üşendiği geceler Selin'i alıkoymak için benden çok ısrar etti Ece. Ama söz konusu dünya olunca iş değişiyor. Ece ile konuşmalıyım önce diyorum. Yalnız benim değil bu ev. Haklısın diye boynunu büküyor. Umarım karşı çıkmaz. Tek çarem bu. Bu sayede yurttan ayrıldım. Arkadaşımda kalıyorum diyebilirim herkese. Hem bu durumda verdikleri 3 kuruşu 5'e çıkarmayı akıl eder bizimkilerdi. Emre'nin eline bakmaktan yoruldum artık. Gözlerini biriktirdiği yaşları daha fazla tutamıyor. Sakin ol diye saçlarını okşuyorum. Her şeyde bir hayır var. Belki böylesi daha iyi olur senin için. Gidiyorum ben diye kalkıyor. Bakalım Emre ne diyecek bu işe ha? Bavullar burada kalsın. Ece istemezse gelir alırım. Kavruk bedeni daha da çökmüş, tuz buz olmuş yüreğinin cam kırıklarına basa basa kapıdan çıkıp gidiyor. Korktuğum tepki göstermiyor Ece. Aradaki odanın bir köşesine yerleştirdiğim bavullara şöyle bir bakıyor. Yurttan mı attılar seninkini, yoksa nişanlısı mı kovdu diye soruyor. Yurttan kovulmuş diyemiyorum. Dolaylı bir anlatımla kendisinin ayrıldığını, adres olarak nişanlısının evi yerine bizimkini gösterebilmesi için eşyalarını buraya bıraktığını sayıp döküyorum. Benim için fark etmez diye omuz silkiyor. Nasıl istersen öyle olsun. Rahatlıyorum. Dünyaya vereceğim müjdenin sevinci var içimde. Ama Ece'nin normal şartlardaki davranışı değil bu. Kafası kendi sorunlarına takılı çünkü. Eski kabus geri döndü. İlk günlerdeki efendiliğini üzerinden sıyırıp atan Cengiz, kapkara bir gölge gibi adım adım izliyor yine Ece'yi. Birkaç evin yakınında gördüm onu. Varlığımı fark edince başını önüne eğip uzaklaşıverdi. Ece'ye söylemedim bile. Anlat tamam. Korkusunun boyutlarını büyütmekten başka ne işe yarar ki? Umarım yaptıkları bu kadarla kalır Cengiz'in. 5. Eroinle olan sınırlı beraberliğim aynı tempoda devam ediyor. Hafta sonu arkadaşlığı kıvamında. Eros diyorum ona, yaşamımdaki tek erkek konumunda olduğu için. Cumartesi geceleri hafta içi öğrenciliğimi dondurup Eros'la buluşuyorum. Çevresini saran diğer sevdalılarıyla birlikte. Benimse tek sevgilim o. Ama ikili ilişkilerdeki ölçülü tavrımdan payını düşeni alıyor o da. Ne kadar istersem o kadar sokulabiliyor yanıma. Pazartesi sabahına sarkan etkileriyle de kolayca baş edebiliyorum. Üzerime yapışıp kalan iştahsızlığa alıştım artık. Hızla kilo verdiğimin farkındayım. Şikayetçi değilim bu durumdan. Yaz için şimdiden hazırlık yapıyorum kendimce. İncelmiş bedenimle deniz mevsimine hazırlanmanın bundan keyifli yolu olur mu? Ece de zayıflama konusunda benimle yarışıyor sanki. Göz bebeklerine oturmuş korkunun kuytusunda yemeden içmeden iyice kesildi. Beraberce Selin'in önerdiği bir terziye gittik. Dikişin yanında düzeltme işleri de yapıyor kadın. Daraltılmak üzere ikişer pantolon götürdük. Ece'nin bedeniyle olan sorun zayıflamakla sınırlı. Benimkilerse dizi dizi. Kemiklerimdeki sızlamayı içime gömebiliyorum. Dışarıdan fark edilmiyor nasılsa ama burnumun devamlı akması çevremdekilerin dikkatinden kaçmıyor. Gene mi nezle oldun diyor Anıl. Ben her bahar aşık değilim. Nezle olurum diye güldürüyorum onu. Selen de yakın takibimde hem burnumun akmasını hem de olur olmaz yerde bastırıveren kaşıntıyı bahar alerjisine bağlıyorum. İnanıyorlar. Altında yatan nedeni bulup çıkaracak kadar cin değil hiçbiri. Eros'tan gelen bu ufak tefek olumsuzluklara aldırmıyorum bile. Emre'nin dünyaya yansıttığı, güçsüz omuzlarına yüklediği sorunların yanında bunların lafı mı olur? Eylül ve Eros. Nişan ya da düğün davetiyesinde kalp şeklinde bir kutucuğa yerleştirilse bayağı hoş olur doğrusu. Ama hayır, hiç heveslenme Eros. Asla bir nikah gerçekleşmeyecek aramızda. Bizimkisi geçici bir beraberlik yalnızca. Zaten şu sıralar biraz uzaklaşmayı düşünüyorum senden. peş peşe girip çıktığımız vizeler, ufuktaki yıl sonu sınavları, bunların üstesinden dumansız, ayık bir kafayla gelebilirim ancak. Düşüncüklerimi uygulamaya koyuyorum. İlk hafta grubun içindeyim gene ama yüz vermiyorum Eraso'a. Esrarlı sigaradan çektiğim iki nefesle götürüyorum geceyi. Ondan sonraki iki hafta ise katılmıyorum bile toplantılara. İlkinde evdeyim, Selen de bizde. Gecenin geç saatlerine kadar laflıyoruz. Ece ile Selen odalarında çekildiklerinde biraz bocalıyorum. Uyku tutmuyor. Günün ilk ışıklarını bilgisayarın başında oyun oynayarak karşılıyorum. Domino. Kullanıcı adım Eros. Beraberce büyük zaferler kazanıyoruz. Kök söktürüyoruz rakiplerimizi. Sonraki hafta Seçil, Kerem, Anıl ve Selen'le yemeğe çıkıyoruz. Eros'un eksikliğini şaraba yüklenerek giderme çabasındayım. Hepsinden çok içtiğimin farkında bile değiller ya da önemsemiyorlar. Bana karşı tek tavır Eros'un içimden yükselen sesi. Alacağın olsun Eylül diyor. Üzüm suyuna sattın beni. Verdiğim kirlenmişliklerden sıyrılma arası döneminde gösterdiğim başarı beni yüreklendiriyor. Yoksunluk belirtilerinden hiçbirini yaşamayışım, Eros'la birlikteliğimizin vazgeçilmez hale gelmediğinin en iyi kanıtı. Bedenen ve psikolojik yönden onsuz olamam noktasının çok uzağındayım. İpler benim elimde yani. İki haftadan az bir süre kaldı sınavlara. Ece ile beraber sıkı bir kamp dönemi yaşıyoruz. Bazı geceler Selen de katılıyor aramıza. Geç saatlere kadar çalışıyoruz. Eros grubuyla yollarımızı buluşturmamak için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Bu hafta da mı gelmiyorsun diyor dünya. Seni sorup duruyor Tarık. Aldırmıyorum bile. İki hatta üç parçaya bölünmüş farklı kimliklerimi gerçek Eylül kişiliğinde toplamış, var gücümle sınavlara hazırlanıyorum. Zaman zaman Ece'nin gözlerini esir alan gölgeleri saymazsak keyfimiz yerinde. Yaklaşmakta olan büyük tehlikenin ayak seslerini duymuyoruz henüz. Ve o uğursuz gece. Yoğun bir çalışma gününün ardından pestil gibi yorgun yataklarımıza seriliyoruz. Eros'tan bana kalan en vefalı armağan, uykuya dalma güçlüğü ama o bile kıymıyor bana bu gece. Derin bir uykunun kollarına bırakıveriyorum kendimi. Aradan kaç saat geçiyor bilemiyorum. Hafif, derinden gelen bir tıkırtıyla uyanıveriyorum. Odam binanın sokağa bakan köşesinde. Birbirini kesen iki duvardan, birinde boydan boya pencere, diğerinde balkon var. Sağ yanımdaki camlar panjurlu. Tıkırtı oradan geliyor. Bir yandan öbür yana dönüp uykuya devam etmeye çalışırken ikinci kez duyuyorum aynı sesi. Yumuşak bir top ya da bir el pancura değiyor sanki. Uyku sarhoşu şu beynim. Bunun bir ön yoklama olduğunu nereden bilecek? Yatağımın başucu evimizin biricik balkonuna bakıyor. Bu küçük, kapalı balkon çamaşır kurutma odamız bizim. Davetsiz konuğumuz ilk adım attığı yerde orası oluyor. Pek de davetsiz sayılmaz aslında. Havalandırmak için aralık bıraktığımız, sonra da kapatmayı unuttuğumuz pencere karandığından daha iyi davetiye mi olur? Başucumdaki gürültüyle yataktan fırlamamla camın gerisindeki karaltıyla yüz yüze gelmem biri oluyor. Panik halinde arkamı dönüp odanın kapısına doğru koşuyorum. Ece diyor bağırıyorum. Balkonda hırsız var. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen süre içinde koşup geliyor Ece. Onun varlığıyla güç kazanarak ışığı yakıyorum. Karşımızda duran gölge canını veriyor. Cengiz bu. Bağırış çağırış arasında balkon duvarına asıp geldiği yoldan geriye sokağa atlayıveriyor. Koşan ayak seslerinin beynimizdeki ürkütücü yansımasıyla baş başa kalıyoruz. Gözleri fal taşı gibi Ece'nin gitgide solan yüzü, titreyen dudakları, yaprak gibi titreyen bedeni daha fazla dayanamıyor bu ülke. Dizlerinin üzerine çöküp yere yığılıveriyor. Ne yapacağımı bilmez bir halde öylece kala kalıyorum. İlk şaşkınlığımın ardından Ece'yi ayıltmaya çalışıyorum. Kolonyalar döküyorum yüzüne, bileklerini avuşturuyorum. Neden sonra güçlükle kendine gelebiliyor zavandılcık. Neler olduğunu anımsamıyormuş gibi donuk bakışlarla süzüyor önce beni. Şöyle bir silkinip ayıldığında da hıçkırıklara boğuluyor. Söylemiştim sana diyor, huylu huyundan vazgeçmez. Sonunda yaptı yapacağını. Öfkeden deli gibiyim. Polise haber verelim diyorum. Yakalasınlar, içeri atsınlar da aklı başına gelsin. Boş ver, hiçbir yararı olmaz bunun. Müebbet hapse mahkum edecek değiller ya. Saate bakıyorum. Sabaha karşı 5:30. Alacakaranlık aydınlığa kavuşmamış henüz ama tam da fırıncıların, gazete dağıtıcılarının günlük konuşuşmalarının başladığı zaman. Ne büyük cesaret Cengiz'in ki. Görülmekten, yakalanmaktan, adi bir hırsız konumuna düşmekten zerrece korkusu yok. delilik kanına işlemiş. Kararlı bir tavırla telefona uzanıyor Ece. Bekle biraz, bu saatte korkutma insanları. Yolundaki uyarılarımı aldırmadan Ankara'yı, ailesini arıyor. Başında beklenilen, umutsuz durumdaki hastanın son nefesini verdiği, haberini yakınlarına ulaştırmanın sabırsızlığıyla. Ece'nin annesi ve babası ilk uçakla geliyorlar. İkisi de son derece üzgün ve bitkin. Bu iş böyle olmayacak diyor babası. Toplayalım eşyalarını, gidiyoruz. Bu sözlerle içinden bir şeyler erip gidiyor sanki. Önemli bir yol ayrımında olduklarını görebiliyorum. Önlerine geçmek, gitmelerini engellemek iyi çalışmak haddim değil. Hele böyle bir durumda. Ama Ece'nin parmaklarımın arasından kayıp gitmesine de dayanamıyorum. Ne yaparım ben onsuz? Mutfağa girip çay demliyorum, kahvaltı hazırlıyorum. Aralarındaki görüş alışverişine katılmıyorum ama okula giderken onların yanındayım. Önce rektör yardımcısı, sonra da dekanla görüşüyorlar. Alınan karar Ece'nin Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne yatay geçiş yapması. Olmazsa Amerika'ya göndeririz diyor Meltem teyze. Üçüncü bir seçeneğin olmaması içimi acıtıyor. Sınavlara girmeyecek misin diye umarsızca soruyorum Ece'ye. Girerim diyor, Ankara'da çalışırım artık. Hiç değilse sınav zamanı beraber olabileceğimiz düşüncesiyle avutmaya çalışıyorum kendimi. O ise kitaplarını, 3-5 parça eşyasını bir an önce buradan uzaklaşma sabırsızlığıyla bavuluna yerleştiriyor. Umut arsızlığımız buraya kadarmış Eylül. Yoktan var etmeye çabaladığımız arsız umutlarımız. Hepsi yerle bir oldular. Önce hüzünlerimiz kucaklaşıyor, ardından da bizler. Gözyaşlarımız birbirine karışıyor Ece'yle. Sımsıkı tutmaya çalışıyorum canım arkadaşımı kollarımda. Bırakmak gelmiyor içimden. Başaramıyorum. Elimi tutan elini çekiyor önce. Sonra da kas katı kesilmiş bedeni uzaklaşıyor benden. Gidiyorlar. Ecesiz, diğer yarısını yitirmiş bir Eylül. Kendi arsız umutlarıyla öylece baka kalıyor artılarına.